Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe Meali. Bakara suresinin 218 ve 219. ayetlerini dinliyorsunuz.
Bismillahirrahmanirrahim. İnnellezîne âmenû vellezîne hâcerû ve cahedû fî sebîlillâh. أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ قُلْ فِيهِمَا كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو وكذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون
صدق الله العلي العظيم
رحمن ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Şüphesiz iman edenler, hicret edenler ve Allah yolunda cihad edenler, işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem de insanlar için bazı yararlar vardır. Ama günahları yararlarından daha büyüktür. Ve sana ne infak edeceklerini sorarlar. De ki, ihtiyaçtan arta kalanı. Böylece Allah size ayetlerini açıklar, umulur ki düşünürsünüz.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saati ile 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuday.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Fahri Kainat Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ve mutahhar ehli beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Tir 1402, Hicri Kameri 24 Zilhicce 1444 ve Miladi Takvimle 13 Temmuz 2023 Perşembe. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamine'yi sizler için sunacağım sabah haberleri ve günün siyasi yorumlarını, ardından sırasıyla Tarihten Bir Yaprak, Türkiye'den Köşe Yazarları, Mübahele Hakkaniyetin İspatında Ebedi Belge ve Harezmi Anma Gölü adlı programlarımızı dinleyebilirsiniz. Sabah yayınımız önemli haberlerin özetleriyle sona erecek. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Washington'un Suriye politikasını eleştirdi. İran ve Uganda arasında 4 işbirliği belgesi imzalandı. Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın deneyimlerini Uganda ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Dışişleri Bakanı, ülkenin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda ödün vermeyiz dedi. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri Nasrullah, yeni Orta Doğu projesi direniş karşısında başarısız oldu dedi. Ve Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya-Ukrayna arasında arabulucu olmaya hazırız dedi. Şimdi haberler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hameni, Washington'un Suriye politikalarını eleştirerek, Amerika Suriye petrolünü herkesin gözü önünde çalıyor dedi. Ayetullah Seyyid Ali Hameni, dün sabah Tahran'daki İmam Hümeyni Hüseyiniyesi'nde bir grup ilim havzası öğrencisiyle görüştü. Burada İslam diniyle öğretilerini yaymak için faaliyet yapan ilim havzası öğrencilerine hitap eden Ayetullah Hameni, ilim havzasında İslam öğretileri ve kültürünü yaymanın önemi ihmal edilirse kültürel değişime maruz kalırız dedi. Ayetullah Hameni, İslam dinini savuran ilim havzası öğrencilerinin düşman cephesinin düşünce temellerini hedef alması gerektiğini belirtti. İran'da İslami düzenin korunmasıyla birlikte İslam düşmanlığı arttığını anlatan Ayetullah Hameni, hakikat ötesi ve yapay zeka çağrılarında da İslam dinini yaymanın önemi artıyor ifadesini kullandı. Ayetullah Hameni, kendisini liberal demokrasi olarak tanımlayan düşman cephesini yalan cephesi olarak nitelendirdi. Hindistan ve Cezayir'de suç işleyen sömürgecilerin huyunun değişmediğini anlatan Ayetullah Hameni şunları kaydetti. Günümüzde de onlar Amerika merkezli silah şirketlerinin ceplerini doldurmak için Ukrayna'da çaresiz insanları ölüme sürüklüyorlar. Amerika gibi bir devlet Suriye petrolünü herkesin gözü önünde çalıyor. Bunlar hep aynı. Batı cephesinde değişen bir şey yok. İran ve Uganda'nın üst düzey yetkilileri iki ülke cumhurbaşkanlarının huzurunda 4 işbirliği belgesine imza attı. İRNA Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran İslam Cumhuriyeti ile Uganda arasında iki ülke cumhurbaşkanlarının katıldığı törende vize muafiyeti, tarımsal işbirliği, ortak daimi komisyonun kurulması ve ortak bildiri konularında 4 işbirliği belgesi imzalandı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi Afrika kıtasına yaptığı ziyaretin ikinci durağında Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni'nin resmi daveti üzerine Kampala'ya giriş yaptı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Kenya, Uganda ve Zimbabwe Cumhurbaşkanlarının resmi davetlisi olarak üst düzey bir heyetin başında çarşamba sabahı Afrika'ya doğru yola çıktı. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Uganda'da İran İnovasyon ve Teknoloji Ofisi'nin çalışmalarına başlamasına ve İran İslam Cumhuriyeti'nin özellikle tıp, bilim ve teknoloji, tarım alanlarındaki tecrübelerini kalkınma şeklinde aktarmaya hazır olduğuna işaretle Uganda ile ticari ve ekonomik işbirliğine vurgu yaptı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyit İbrahim Reisi, İran İslam Cumhuriyeti ve Uganda'nın üst düzey heyetlerinin ortak toplantısında bu ülkenin aşırılık ve terörizmle mücadeledeki tutumunu takdir ederek İran ile Uganda arasındaki ortak noktanın İslam inkılabının sömürgeciliği karşıtı doğası ve bu ülkenin özgürlükçü ve bağımsızlık yanlısı olmasından ibaret olduğunu söyleyerek şunları kaydetti. Batılı ülkeler aile temeline saldırarak çirkin eşcinsellik fenomenini, aşırılığı ve terörizmi yayıp insan haklarını araçsal kullanmasıyla bağımsız ülkeler üzerinde baskı kuruyor ve bu bağlamda İran ile Uganda arasındaki kültürel etkileşimlerin ve işbirliğinin genişletilmesi iki halkın düşmanlarının planına karşı koymada çok verimli olacaktır. Reisi ayrıca Uganda Cumhurbaşkanı'nın İran'ın deneyimlerini enerji sektöründe işlemek ve katma değer yaratmak için kullanma önerisini de memnuniyetle karşıladı ve İran'ın bu alanda hazır olduğunu vurguladı. Uganda Cumhurbaşkanı Yoweri Museveni de İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek ülkesinin İran'la çeşitli alanlarda ekonomik işbirliğini geliştirmeye ilgi duyduğunu vurguladı. İran Cumhurbaşkanı Uganda ziyareti programlarının devamında İran'ın bu ülkedeki toprak dışı ekim çiftliğini incelemelerde bulundu. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Seyit İbrahim Reisi dün öğleden sonra İran'ın Uganda'daki yurt dışı yetiştirme çiftliğini ziyaret ederek İran Tarım ve Sanayi Grubu CEO'sunun Kampala'da yaptığı açıklamalarla bu ülkede tarımsal işbirliği ve yurt dışı ekim alanında alınan tedbirler hakkında bilgi aldı. Cumhurbaşkanı ayrıca İranlı bilgi tabanlı şirketlerin Uganda'daki tarım ürünleri fuarını ziyaret etti ve İran İslam Cumhuriyeti'nin bu ülkede yurt dışı ekiminin resmi başlangıcını kutlamak için bir fidan dikti. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Kenya ziyaretiyle eş zamanlı olarak İranlı bilgi tabanlı şirketler tarafından üretilen İHA'lar, pazarlama amacıyla Nairobi'deki İslam Cumhuriyeti İnovasyon ve Teknoloji Merkezi'nde görücüye çıktı. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İranlı bilgi tabanlı şirketler tarafından üretilen tarım arazilerini ilaçlama ve ayrıca çiftlik zararlarının haritalanması ve tespiti gibi konularda görüntü işleme yetenekleri olan çiftlik denetimi için ikili uygulamalara sahip İHA'lar, İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Seyit İbrahim Reisi ve beraberindeki heyetin Kenya ziyareti sırasında çarşamba günü görücüye çıktı. İranlı bir bilgi tabanlı şirket tarafından yapılan Pelikan 2 İHA'sı, su ve toz geçirmez endüstriyel motor da dahil olmak üzere ayrılabilir kolları ve 2 dakikada hazırlığı ile otomatik uçuş, her uçuşta 2 hektarlık alanı ilaçlama ve her türlü elektronik tarım cihazının yüklenme imkanı gibi benzersiz özelliklere sahiptir. Rusya ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi arasında yapılan stratejik diyalog toplantısındaki bildiriye ve 3 İran adası iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanı tepki gösterdi. Hüseyin Emir Abdullahyan bu bağlamda İran İslam Cumhuriyeti'nin ülkenin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda hiç kimseye ödün vermez dedi. İran Press Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Hüseyin Emir Abdullahyan, Rusya'nın Tahran Büyükelçisi'nin İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrılmasının ardından Twitter hesabından şunları yazdı. İran'ın bağımsız, egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda hiçbir tarafa ödün vermez. Ayrıca İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın hukuki işlerden sorumlusu yardımcısı Muhammed Dehkan, kabine toplantısının aralarında Fars Körfezi İşbirliği Konseyi'nin bildirisini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3 ada hakkındaki yenilenen iddiasına gösterdiği tepkide şunları söyledi. Tüm tarihi belgeler incelendiğinde bu adaların tartışılmaz bir şekilde İran'a ait olduğu görülüyor. Muhammed Dehkan şunları ekledi. Bölgenin bazı yönetimleri, belgeleme ve bazı uluslararası hukuk profesörlerine rüşvet vererek hiçbir hukuki değeri olmayan bir kitap oluşturmaya çalışıyor. Eski belgeler bu konuda nettir ve İran'ın hareketinin dayanağı hukukidir. İran Dışişleri Bakanlığı Fars Körfezi Genel Müdürü ve Bakan Yardımcısı Ali Reza Enayeti, çarşamba günü Rusya'nın Tahran Büyükelçisi Alexey Dedov'u dışişlerine çağırdı. Ceyhun Zulüm terör örgütünün bir üyesi terör eylemi öncesinde İran güvenlik güçleri tarafından tutuklandı. İrna Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan ilinin muhafızlar ordusunun istihbarat dairesine bağlı güvenlik güçlerinin aralıksız çalışmaları ve Ceyhun Zulüm terörist grubunun izini sürmek ve darbe indirme çalışmaları doğrultusunda siber ile profesyonel senaryoların uygulanmasıyla bu örgütün eğitimli unsurlarından biri Sistan ve Beluçistan'da herhangi bir terör eylemine başlamadan önce tutuklandı. Üyeleri kendilerine Ceyşul Adl adını veren Ceyşul Zulüm terör örgütü, şimdiye kadar Sistan ve Beluçistan ilinde Zahedan terör saldırısı da dahil olmak üzere çok sayıda cinayet, suikast ve terör saldırısının sorumluluğunu üstlendi. Ceyşul Zulüm terör örgütü, Saravan'da 21 İran sınır muhafızının şehit edilmesinden, 5 İran sınır muhafızının kaçırılmasından ve İsfahan'da İslam İnkılabı muhafızları askerlerini taşıyan bir otobüse düzenlenen saldırıdan ve 27 devrim muhafızının şehit edilmesinden ve 13 kişinin yaralanmasından sorumludur. İran Milli Genç Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nın ikinci turundaki ikinci maçında Tayland'ı mağlup etti. Fars Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre Dünya Gençler Voleybol Şampiyonası'nın ikinci etabının ikinci gününü dün 8 maç izledi ve İran Milli Genç Voleybol Takımı Dünya Şampiyonası'nın ikinci turundaki ikinci maçında Tayland'ı 3-0 mağlup etti. İran takımı Tayland ile karşılaşmadan önce Polonya'yı 3-0'lık bir skorla geçmeyi başardı. Bahreyn'in Manama kentinde 7 Temmuz'da 22.si başlayan 21 yaş altı erkekler Dünya Voleybol Şampiyonası 16 Temmuz Pazar gününe dek devam edecektir. Tahran'dan sabah haberlerimiz bölge ve Türkiye gelişmeleriyle devam ediyor. Lübnan Hizbullah'ı Genel Sekreteri, Siyonist rejimin Lübnan Hizbullah güçleriyle 33 gün süren savaşta hedeflerine ulaşamadığını vurgulayarak, Yeni Orta Doğu Projesi Lübnan, Filistin, Irak'ın direnişi ve Suriye'nin istikrarı karşısında başarısız olduğu açıklamasında bulundu. Seyit Hasan Nasrullah, çarşamba gecesi 33 günlük savaştaki zaferin yıl dönümü münasebetiyle yaptığı konuşmada Temmuz Savaşı'nın Lübnan'ın kaderini belirlediğini işaretle, herkesin itiraf ettiği gibi bu savaş, Siyonist rejimin hem sahada hem de askeri düzeyde hedeflerine ulaşmayı sağlayamadı. Hizbullah Genel Sekreteri şunları vurguladı. Temmuz Savaşı'nın temel amacı Lübnan'ın direnişini kırmak ve bu ülkeyi bölgenin yeni yapılanması için İsrail ve Amerika'nın şartlarına teslim olmaya zorlamaktı. Ancak direnişin caydırıcılık gücü her geçen gün daha aktif ve güçleniyor ve düşmanın caydırıcılık gücü giderek yıpranıyor. Seyit Hasan Nasrullah, Siyonist rejimin Gazze ve Cenin kampına saldırarak denklemleri her zaman kendi lehine değiştirmeye çalıştığını belirterek şunları söyledi. Batı Şeria'daki Filistin halkının 1/3'ü Siyonist düşmanın gerilediğine inanıyor ve bu direnişi sürdürmek için bir motivasyondur. Lübnan Hizbullah Genel Sekreteri konuşmasının bir başka bölümünde İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlığı şiddetle kınayarak şu açıklamada bulundu. Bu eylem tehlikeli ve acı verici bir olaydır ve dünyanın tüm özgür insanları tarafından kınanmalıdır. İsveç'te Kur'an yakmayı çalışan şahıs, Siyonist rejimin casus teşkilatı ile bağlantılıdır diyen Nasrullah, Kur'an'ı yakmak için bir Hristiyan'ın seçilmesi, Siyonist rejimin Müslümanlarla Hristiyanlar arasındaki fitne ateşini alevlendirme planının bir işaretidir diye ekledi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu olmaya hazır olduğunu, İsveç'in NATO üyeliğine giden sürecin 7 maddelik yol haritasını Türkiye'ye sunmasıyla başlayacağını söyledi. Erdoğan, sürecin en kısa sürede tamamlanması için konunun yakın takipçisi olacağını belirtti. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'taki NATO devlet ve hükümet başkanları zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, 6 Şubat depreminde sergiledikleri dayanışma için tüm ülkelere teşekkür ederek bize destek veren herkesi minnetle yad edeceğiz dedi. Türkiye olarak Ukrayna-Rusya savaşının sona ermesi için yoğun çaba harcadıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, savaşın kazananı, barışın kaybedeni olmaz, bölgemizde barış umudunu yeniden yeşertmek istiyoruz diye konuştu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fethullahçı terör örgütünün güncel finansman yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında 47 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. NTV'nin haberine göre başsavcılıktan yapılan açıklamada terör suçları soruşturma bürosunun FETÖ'nün Ankara finans yapılanmasına yönelik soruşturmasında iletişimin dinlenmesi, kayda alınması, fiziki takipler ve mali analiz raporlarının incelenmesi sonucunda örgüt hiyerarşisi içerisinde finans sağlama, himmet toplama, muhasebe ekibi yapma, kuryelik yapma ve örgüt üyelerine yer sağlama gibi örgütsel faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen 47 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin 53. olağan oturumunda batılı ülkelerin hayır oyu vermesine rağmen Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırılar kınandı. Anadolu Ajansı'nın bildirdiğine göre Cenevre'de olağan oturum kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı'nın çağrısıyla yapılan acil özel oturumda İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlık ve saldırılarla ilgili karar tasarısı görüşüldü. Filistin Özel Teşkilatı Başkanı, Siyonist rejimin Cenin kentine yönelik saldırısı ve halkın bu örgütün pasif davranmasına tepki göstermesi üzerine sıkı güvenlik önlemleri altında Cenin kentine girdi. Ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi, Ermenistan ziyareti nedeniyle Avrupa Konseyi temsilcilerinin tehdidi dolayısıyla uyarı aldı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah haberlerini dinlediniz. Tahran'dan sabah yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor muhterem dinleyiciler. Bu sabahki ilk yorumumuz Pakistan Taliban'ın Kuzey Afganistan'a intikalin hedef ve sonuçları hakkında. Pakistan'ın Afganistan özel temsilcisi Taliban hükümetini sınır ötesi terörizmle mücadele ettiği için övdü. Asif Ali Han Durrani, Afgan Taliban'ın son zamanlarda sınır ötesi terörizm endişelerini gidermek için özel önlemler başlattığını, ancak bu önlemlerin sonuçları hakkında tahmin yürütmek için henüz çok erken olduğunu söyledi. Pakistan'ın Afganistan işlerinden sorumlu özel temsilcisi Tahriki Taliban Pakistan, TTP'nin saldırılarının arttığını ve bu silahlı kişilerin Afganistan ile sınır vilayetlerinde intikaline dair haberlere işaretle bu ciddi bir mesele oldu ama bu grubu etkisiz hale getirmek için tedbirler alınıyor. Bu tedbirlerin sonuç vermesinin biraz zaman alacağını da anlamamız lazım ama süreç başladı dedi. Pakistan Taliban'ı bağlantılı unsurların Kuzey Afganistan'a nakledilmesi, Afgan Taliban'ın İslamabad hükümetinin baskılarını ve endişelerini azaltmak için sunduğu bir orta çözüm gibi görünüyor. Pakistan hükümeti ve ordusu Taliban'ı Pakistan'a baskı uygulamak için bir baskı aracı olarak Pakistan Taliban'ını desteklemekle suçluyor. Tahriki Taliban Pakistan TTP son zaman dönemde bu ülkenin hükümet ve ordusuna yönelik saldırılarını yoğunlaştırdı. Siyasi meseleleri uzmanı Abbas Hotek şöyle diyor. Görünüşe göre Pakistan Taliban'ın Afganistan'da yeniden iktidara gelmesinin ardından Tahriki Taliban'ı destekleyerek son 40 yıldır en önemli destekçisi olan Pakistan'ın önünde bağımsızlık duruşu almak isteyeceğini hayal etmemişti. Gerçi bu konuda da bazı şüpheler vardır. Fakat şimdilik Pakistan hükümeti Afganistan'da Taliban yönetimiyle en önemli sorununun Tahriki Taliban Pakistan'ın Afganistan topraklarında aktif varlığıdır. Gerçi Taliban hükümeti misafirperverlik ve geleneklere göre Tahriki Taliban Pakistan'ı Afganistan'dan atamayacağını fakat onları Afganistan'ın kuzeyine taşıyabileceğini ilan etti. Bu konuda birkaç önemli nokta var. Birincisi, Afganistan'ın Kuzey Orta Asya ve Çin ile komşusu olmasıdır. Dolayısıyla Tahriki Taliban, Pakistan, TTP üyelerinin Kuzey Afganistan'a taşınması, krizin bir bölgeden diğerine taşınması veya her iki bölgeye de yayılması anlamına geliyor. Tahriki Taliban'ın Orta Asya'da ve özellikle Fergana Vadisi'nde aktif olan militan ve aşırılık yanlısı gruplarla ilişkisi göz önüne alındığında, Pakistan Taliban'ı sadece Kuzey Afganistan'da daha güçlü hale gelmekle kalmayacak, imtiyaz almak ve Pakistan ve Orta Asya ülkelerine karşı pazarlık gücünü arttırmak için iki yönlü bir araç olarak kullanılabilir. Siyasi meseleler uzmanı Ahmet Mansur bu bağlamda yaptığı açıklamada şöyle diyor. Görünüşe göre Tahriki Taliban üyelerinin Kuzey Afganistan'a nakli, Afgan Taliban adına Pakistan hükümetiyle bir uzlaşma hareketidir. Fakat bu eylemin hesaplı ve koordineli bir hareketle yapılmış gibi görünen gizli amaçları ve tehlikeli sonuçları vardır. Örneğin Tacikistan, Taliban muhalefetinin bir kısmının yeni haline geldi. Fakat Taliban, Tacikistan'a baskı uygulamak için Tahriki Taliban'ı bir araç olarak kullanabilir. Ancak Tahriki Taliban, Pakistan, İslamabad hükümetiyle savaş halini olan önemli silahlı muhalif gruplardan biridir. Pakistan hükümeti bu grubun ülkenin kuzey ve kuzeybatı kesimlerinde unsurlarını güvenlik güçlerine yönelik terör eylemlerinin ana nedeni olarak görüyor. Bununla birlikte görünüşe göre Pakistan, Tahriki Taliban üyelerinin Kuzey Afganistan'a transferini kabul etmiş olsa da bu plan ve eylemin Afgan Taliban'ı ile Amerika arasında varılan anlaşma sonucu krizin Orta Asya'ya, Çin ve Rusya intikalinin uzak bir ihtimal olmadığı da zihinlere geliyor. Çünkü bu anlaşmayla ilgili bölgesel ve uluslararası kaygılardan biri her zaman Amerika'nın Afganistan'dan çekilerek bu ülkeyi bölge ülkelerine terör ve şiddet aktarımı için bir merkez haline getirmeye çalışmasıydı. Ki Pakistan'ın bu olayın sonuçlarından güvende olabileceği ise uzak bir ihtimal olarak görünüyor. Muhterem dinleyiciler, bu sabahki ikinci ve son yorumumuz Kuzey Kore'nin Amerika casus uçaklarına tepkisiyle ilgili. Kuzey Kore Savunma Bakanlığı yayımladığı bildiride Washington'un ülkenin hava sahasının Amerikan casus uçakları tarafından ihlal edildiği konusunda uyardı. Bu açıklamada Amerika'yı Pyongyang hava sahasına casusluk yapmak ve sızmak amacıyla yürüttüğü provokatif hava operasyonlarının bedelini ağır ödemekle tehdit etti. Kuzey Kore, Amerika'nın Kore Yarımadası'nda vahşet ve korku oluşturmakla Pyongyang'ı taleplerini boyun eğmeye zorlamaya çalıştığını her zaman dile getirdi. Bu arada Kuzey Kore, caydırıcılık gücünü güçlendirerek Amerika'nın Kuzey Kore'yi vurma yönündeki herhangi bir fırsatçılığını ortadan kaldıracaktır. Amerika, Doğu Asya'da güvenliği sağlamaya çalıştığını iddia etse de, aslında bölgedeki güvenlik durumunu bozmaya yönelik hareket ediyor. Uluslararası meseleler uzmanı Lee Ming ise şöyle diyor. Amerika'nın politikası Kore Yarımadası ve genel olarak Doğu Avrupa'daki askeri varlığını sürdürmektir. Bu nedenle bölgedeki askeri varlığını haklı çıkarmak için Kuzey Kore'ye ve Güney Kore ve Japonya'daki güçlerinin tehditlerine karşı koymak için Çinofobiyaya ihtiyacı vardır. Bu nedenle Kuzey Kore, Doğu Denizi üzerinde Amerika Hava Kuvvetleri'ne ait bir stratejik casus uçağının düşürülmesi gibi korkunç olayların olmayacağının garantisi olmadığını vurguladı. Bu, Kuzey Kore'den Amerika için ciddi bir tehdit olabilir. Kuzey Kore, casus uçakların uçuşu da dahil olmak üzere Amerika'nın tehditleriyle başa çıkma becerisini kendinde görüyor. Temmuz ayı başlarında Amerika, RC-135 ve U-2S casus uçaklarına ilaveten bir RQ-4B Global Hawk insansız hava aracı Kore Yarımadası üzerinde uçtu ve birkaç kez Kuzey Kore hava sahasını ihlal etti. Dolayısıyla Kuzey Kore, Amerika'yı tehdit ederek bölgenin güvenlik meselelerini titizlikle takip ettiğini ve Amerika'nın Güney Kore ve Japonya'daki askeri varlığının Kuzey Kore'nin ulusal güvenliği için ciddi bir tehdit haline gelmesine izin vermeyeceğini göstermektedir. Hiç şüphesiz Amerika'nın Doğu Asya'daki askeri varlığının yoğunlaşmasının sonucu özellikle Çin'den gelen silahlanma yarışını körüklüyor. Uluslararası meseleler uzmanı Lee Haidong bu konuda şöyle diyor. Amerika'nın Doğu Asya'daki askeri varlığının ana hedefi Çin'dir. Amerika'da Barack Obama'nın başkanlığından bu yana ülkenin politikası Çin'in çevre sularında bulunarak Çin'i çevrelemeye doğru kaydı. O zamandan beri Amerika, Japonya ve Güney Kore'deki askeri konumunu güçlendirirken gemilerini Çin'in çevreleyen sulara göndererek Güney Kore'de gelişmiş uçaklar konuşlandırarak Çin ve Kuzey Kore üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Her halükarda Kuzey Kore, Amerika'nın Kore Yarımadası'na stratejik nükleer ekipman ithal etme eylemlerinin Kuzey Kore'ye ve bölge ülkelerine karşı açık bir nükleer şantaj olduğu ve barışa ciddi bir tehdit oluşturduğu uyarısında bulundu. Bu, Amerika Birleşik Devletleri'nin Doğu Asya'daki tehdit seviyesini arttırdığını ve son zamanlarda bir filo ve nükleer uçaklar göndererek Çin ve Kuzey Kore'ye yönelik tehdit seviyesini arttırmaya çalıştığı anlamına geliyor. Aynı zamanda Amerika bu eylemiyle sadece bu bölgedeki gerilimi ve nükleer rekabeti körüklüyor. Bu da bölge ülkeleri için yıkıcı bir duruma yol açabiliyor. Bu nedenle Kuzey Kore, beklenmeyen herhangi bir durumdan Amerika'nın tamamen sorumlu olacağını vurguladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 22 Tir 1402, Hicri Kameri 24 Zilhicce 1444 ve Miladi 13 Temmuz 2023 Perşembe. ...1435 yıl önce bugün Hicri Kameri 24 Zilhicce 9 yılında tarihi bir rivayete göre Resul-i Ekrem sevgili kızı Hazreti Fatıma ve değerli damadı Hazreti Ali Aleyhisselam ve iki torunu İmam Hasan ve İmam Hüseyin Aleyhisselam ile birlikte Necran Hristiyanlarının büyükleriyle mübahele yapmaları için Medine'den çıktılar. Nitekim Yüce Allah Ali İmran suresinin 60. ve 61. ayetlerinde şunları buyurmakta. Hak Rabbindendir. O halde kuşku duyanlardan olma. İlimden bir nasip geldikten sonra hak konusunda seninle tartışana de ki, gelin oğullarımızı ve oğullarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, özbenliklerimizi ve özbenliklerinizi çağıralım. Mübahele edelim de Allah'ın lanetini yalancılar üzerine salalım. Necran Hristiyanlar heyetinin liderleri İslam peygamberini evinden sadece 4 kişiyle görünce şaşırdıklarında peygamberin kendisinin ve ashabının dualarına icabet etmeyi kesin olarak inandığını gördüler. Bu sırada Necran piskoposu diğerlerine şunları söyledi. Öyle insanları görüyorum ki dua etmek için ellerini kaldırıp Allah'tan en büyük dağları yerinden oynatmasını isteseler hemen cevaplanacak. Bu yüzden bu erdemli insanlarla mübahaleye girmemiz doğru değil. Bunun üzerine Necran piskoposu peygamber Peygamberimizden barış ve af diledi. Bu süreç İslam'ın doğruluğunu ve Peygamber Ehli Beyti'nin saygınlığını açıkça ortaya koydu. ...32 yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Tir 1370'te İranlı düşünür Allame Seyyid Tahir Seyyidzade Haşimi İran'ın batısında yer alan Kermanşah kentinde vefat etti. Allame Seyyid Tahir Seyyidzade Haşimi hayatı boyunca dini ilimlerde öğrenciler yetiştirmek yoluyla İslami marifetin yayılması konusunda birçok konuşma yaptı. Ve bu alanda kitaplar kaleme aldı ve büyük hizmetler de bulundu. Osmanlı Türklerin sülh yöntemiyle güzel hasla yazmayı bilen ve büyük yeteneği olan Allame Seyyid Tahir Seyyidzade Haşimi Kur'an-ı Kerim kitabetinin yanı sıra İmam Seccad Aleyhisselam'ın dualarının yer aldığı Sayfi-i Seccadiye kitabını yazdı. Aynı zamanda Arapça, Farsça ve Kürtçe'yi bilen Allame Haşimi farklı şiir kalıplarında çeşitli kasideler, gazeller ve şarkıları bu iç dilde yazdı. Yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Tir 1379'da İranlı önde gelen fakih ve alim Ayetullah Seyyid Muhammed Vehidi Şebistleri vefat etti. Bu ünlü alim ilk eğitimini bitirdikten sonra 18 yaşında Kutsal Kum kentine gitti ve orada felsefe, kelam ve irfan alanlarında yüksek konuma ulaştı ve o dönemin ünlü hocalarından olan Ayetullah Mehdi Mazenderani ve Mirza Muhammed Ali Şahabadi gibi alimlerden dersler öğrendi. Bu büyük alim ve filozof doğduğu kent Şebistler halkının defalarca yaptığı daveti üzerine bu kente gitti ve burada geniş bilimsel ve dini hizmetler sundu. Ayetullah Seyyid Muhammed Vehidi Şebistleri'nin İslam İnkılabı'nın zafere kavuşmasında büyük katkıları vardı. Bir yıl önce bugün Hicri Şemsi 22 Tir 1391'de İranlı ünlü tiyatro oyuncusu ve yönetmen Hemid Semenderian vefat etti. Hicri Şemsi 1373'te serbest oyunculuk ve yönetmenlik kursları düzenleyerek birçok öğrenci yetiştiren Semenderian sanat dalında profesyonelce çalışmalara başladı. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle beraberiz.
Programımızda Türkiye basınında öne çıkan haber başlıkları ve ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız sizlere.
Karar.
Motorine büyük zam.
Yeni Asya.
Sosyal barış tehdit altında.
Milli Gazete.
İflaslar hız kesmiyor. 22 yıllık demir çelik şirketi de iflas etti.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Hmm. Murat Arel, 11 Temmuz tarihli Cumhuriyet gazetesinde kamu bankalarında neler oluyor başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Siyasi parti mensuplarına veya siyasi gücü elinde bulunduranların yakınlarına kredi muslukları kamu bankaları aracılığıyla sınırsız açılır. Hiçbir özel banka bu kişilere kredi vermezken siyasi güce sahip bu kişilere krediler adeta yağdırılır. Verilen kredinin tahsilatı yapılamadığında da takibe intikal ettirilmesi gereken hesaplar takibe alınmaz, ertelenir. Bankaların kredi riskleri büyür. Tabii büyürse büyüsün, nasıl olsa kamu bankasının zararı halkın sırtına bindirilir değil mi? Diyen yazar yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Küçük esnaf veya küçük bir şirketseniz kredi ödemelerinizde yaşanan kısa bir gecikme sonrasında banka hemen hesapları durdurur ve alacak tahsil işlemlerine başlar. En yakın örnek Demirören grubu. Bu grup ile ilgili ortaya çıkanları biliyorsunuz. Tekrar tekrar yazmayacağım. Ancak kamu bankalarında yaşanan bu ayrıcalıklara sahip başka firmalar da var. Geçen gün resmi raporları okurken gördüm. Mesela Vakıfbank bir şubesinden bir gruba kredi kullandırıyor. Yönetim kurulu kararı ile firmaya 4 Eylül 2015 tarihinde 3 milyon Amerika doları akreditif ve 15 milyon Amerika doları teminat mektubu olmak üzere toplam 18 milyon Amerika doları gayri nakdi kredi veriyor. Yetmiyor, 1,5 milyon TL ve 5 milyon Amerika doları kısa vadeli kredi de tahsis ediliyor. Sonra 2016 tarihinde ek olarak bir 5 milyon Amerika doları daha kısa vadeli krediyle bir defaya mahsus yurt dışında gerçekleştirilecek proje içinde 10 milyon Amerika doları gayrinakdi kredi veriliyor. 2016 Haziran ayında ise bir defaya mahsus yurt dışında gerçekleştirilecek proje için gayrinakdi kredi limitine 37 milyon 500 bin avro daha ilave edilmiş. Yetmemiş, 2017 yılında 30 milyon dolar kredi, 20 milyon TL'de KGF hazine destekli kredisi verilmiş. 2018 yılında bu grubun işleri bozulmuş, ödemelerini yapamamaya başlamamış, banka risklerini düşürmeye çalışmış, orta ölçekli firmalara veya esnafa aslan olan banka bu grup ile 2020 yılında masaya oturmuş ve borçlarını 12 ay ödemesiz 60 ay vadeye bölmüş. 2019 yılında diğer bankalar grup hakkında takip kararı alıp takibe geçmiş ama Vakıfbank Yönetim Kurulu takibe geçmek yerine borçlarını yapılandırmış. Firma kredilerinin 271 gün aksamada bulunmasına ve 29 Eylül 2020 tarihinde firma hakkında iflas davası açılmasına karar verilmesine rağmen banka takibi aylar sonra 23 Aralık 2020 tarihinde geçmiş. Firmanın banka nezdinde borcu 1 milyar TL. Buna karşılık banka mutlaka teminat almıştır diyorsunuz değil mi? Karşılık teminat durumuna bakıldığında 1 milyar lira borcu karşılığında 62 milyon TL'lik KGF kefaletliyle 21 milyon TL'lik gayrimenkul ipoteği dışında maddi bir teminatın bulunmadığı anlaşılmıştır. Kamu bankaları bizim paramızı yönetiyorlar. Ancak raporlara yansıyan ve okuduğum bölümlerde karşılaştığımız durum şu: bildiğiniz sizin benim paramı uçurmuşlar. Uğranılan veya uğratılan zarar karşılığında da kimse hesap vermemiş görünüyor. Biz verginin vergisini verelim, dürüst esnaf çalışsın didinsin, ayakta kalmaya çalışsın, bunun karşılığında beyler bol keseden harcasın.
Mehmet Ali Verçin 11 Temmuz tarihli Karar Gazetesi'nde Kur Korumalı Mevduat ve Ön Yargı başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Kur korumalı mevduat kadar ön yargıyla ele alınan ve hakkında reddiye yazılan ikinci bir finansal ürün var mıdır bilmiyorum. Daha önce denenmemiş, etkileri dolaylı ve muhtemel sonuçlara muğlak bir uygulama. Üstelik devlet, kur korumalı mevduat hesaplarına milyarlarca TL aktarıyor. Vatandaş nefret etmesin de övgü mü dizsin? Fakat bu yazı vatandaşı değil, iktisatçıyı, finansçıyı ve ekonomiyle ilgili yazıp çizenleri ele alacak. Hükümet bu ürünü sunarken hem kur farklarını ödemeyi, hem mevduattan kesilen stopajı sıfırlamayı, hem de şirketlere vergi muafiyetleri sağlayacağını vaat etmişti diyen yazar, yazısının devamında şu ifadeleri yer veriyor.
Buna rağmen birikimi olanlar çok çekimser adımlarla bu ürünü deneyimlemeye başlayınca hükümet bankalara havuç ve sopa niteliğinde uygulamalar dayatmıştır. Hükümete o kadar kızmıştım ki bu hükümet eleştirilerimden yararlanmayı hak etmiyor diye yazılarıma ara vermiştim. Zihinlerimizin maruz kaldığı her yeni olgu kişinin zihninde yargılama imtihanına tabi tutulur. Çünkü zihin sürekli yargılamalar yapar. Sonuçta oluşan tercih ve kararlar bizim ön yargımızı oluşturur. Ön yargı öğrenmenin mihenk taşıdır. Hakkında ön yargı geliştirdiğimiz her olgu veya bilgiyi daha hızlı değerlendirir ve yeni bir ön yargı geliştiririz. Benim şu dakika itibariyle inandığım, coşkuyla ve şerefle savunduğum fikirlerim vardır. Fakat aynı zamanda devamlı okuyor ve araştırıyorum. Niçin? Mevcut fikirlerimi değiştirmek için. Şu an inandığım ve savunduğum fikirleri değiştirmeye hazırsam niçin inanıyorum? Çünkü şüphe duyma ve teyit etme yetisine duyulan ihtiyaç kişinin kendi bünyesinde içkindir. Konuya dönelim. Evet, ben de KKM'ye karşıydım. Sonra gördüm ve anladım ki KKM, yüksek enflasyon ortamlarında yüksek faiz artışlarının yaptığı etkiye benzer etkiler yapıyor. Toplam talep artış oranını azaltabiliyor. Kurların aşırı artışını engelleyebilme yeteneğine var vesaire. Herkes hazinenin ödediği kur farklarının bütçe üzerindeki yüküne takıldı. Bu köşede ve sosyal medyada matematiksel örneklerle Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın KKM'den kazandığı paranın hazinenin KKM'ye ödediği paralardan yüksek olduğunu, yani kurumun bu işten zarar değil kar elde ettiğini defalarca ispatladım. Buna rağmen ne benim izahlarımı matematiksel olarak yanlışlayabilen ne de fikrini değiştiren oldu. Şimdi KKM'nin hazine ayağı da Merkez Bankası'na devredildi. Hemen yeni eleştiriler başladı. Merkez Bankası da bir kamu kurumudur. Merkez Bankası'nın zararları kurumun zararıdır. Merkez Bankası hazinenin piyasadan borçlanarak ödediği paraların yerine para basarak bu ödemeleri yapacak ve sonuçta piyasada para arzı artacağı için enflasyon artacak. Enflasyon da sonuçta halkın cebinden para çalmaktır. Hükümet rantçılara ne kadar kaynak aktardığını gizlemek istiyor çünkü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası bu konuda şeffaf değil vesaire vesaire.
Tahran Radyosu.
Cevher İlhan 11 Temmuz tarihli Yeni Asya gazetesinde Batağı Milletten Kaçırmak başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Malum seçim öncesi Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu'nun dünya finans mercilerinden 300 milyar dolar kaynak bulmasını, Londra'daki tefecilerden dilenme isnadıyla dilini dolayan Cumhurbaşkanı, seçimden sonra aynı zamanda İngiliz vatandaşı olarak finans çevrelerini tanıyan Şimşek'i dışarıdan para bulması için ısrarla ekonominin başına geçmeye ikna etti diyen yazar, yazısının devamında şu ifadelere yer veriyor.
Keza Bahçeli'nin 2015'te, partisinin mitinginde Şimşek için bir kiralık şahıs Maliye Bakanlığı koltuğunu işgal etmektedir. Ağır eleştirileri göz ardı edildi. En son görevi devrederken Şimşek'e bakıp oh çeken Selefi Nebati'nin seçim öncesinde beni İngiliz vatandaşı bir maliyeciyle karşılaştırmayın açık tepkisi teyit geçti. Neticede Şimşek'in yakın çevresini zannettiğimden kötü dediği ekonomik yıkımın şimdi görüntüde de olsa mahalli seçimlere kadar ötelenmiş için bütün söylemler yutuldu, yutuluyor. Ve mahalli seçimlere kadar oyalama oyunuyla ve algı operasyonuyla bu vahim batağı milletin gözünden kaçırmaya canhıraş didiniyor. İktidar mihrakları, yandaş medya, yanıltıcı asparagasla Türkiye yabancılara, CIA ajanlarına teslim edilecek diye hakaret dolu kışkırtıcı polemiklerle sürekli menfi propagandayı pompaladılar. Ta ki seçimden sonra 2012'de First Republic Bank'ın fon bürosunun şefliğini, 2021'de CEO'luğunu yapan Hafize Gaye Erkan'ın Merkez Bankası Başkanlığı'na atanması çarkına kadar. Bu çarkla artık bunları pek yutmuyoruz. Gerek bankamızın, gerek Merkez Bankası Başkanımız bizi mahcup etmeyecekler ve hayırlısıyla güzel neticeleri de alacağız diye düşünüyorum diye ihtiyatlı konuşan Cumhurbaşkanı Goldman Sachs'tan tut da oradaki bankacılık, finans sektöründeki çalışmalarını bize söylediler ve Merkez Bankası'nda bir de bayan yöneticimiz olsun diye bu adımı hayırlısıyla attık. Kendisine de gerekli olan beklentilerimizi söyledik diye övgülü takdirini açıkladı.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda cep telefonu uygulaması aracıyla ile Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte. Sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir. Ayrıca programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan da takip edebilirsiniz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Mübahene hakkaniyetin ispatında ebedi belge.
Mübahele ayeti şöyle buyurmakta.
Bismillahirrahmanirrahim. Femen haccaka fihi min ba'di ma ca'aka minel ilmi fekul ta'alav ned'u ebnâ'ana ve ebnâ'akum ve nisâ'ana ve nisâ'akum ve وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki, geliniz sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı, biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım. Sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim.
Bugün mübahele günü. Konu hakkında hazırladığımız özel programımızı dinliyorsunuz.
Thank you.
İslam peygamberinin hicreti üzerinden 10 yıl geçmiştir. Şimdi İslam'ın ünü sınırları aşmış. Medine kenti Müslümanların hükümet merkezi olmuştur. Şimdi hatta gayrimüslimler bile İslam'ın sesini duymuştur. Allah Resulü birçok kavmin ve milletin büyüklerine yazdığı mektuplarla onları tevhide davet etmiştir. Kurtuluşa ermek için yegane Allah'tan başka ilah olmadığını söyleyin. Resulullah'ın elçileri vahiy ayetlerini insanlara duyurmak ve onları en mükemmel ve son ilahi din olan İslam'a davet etmek üzere her tarafa dağılmıştır. Bu arada Necran büyüklerinden bir mektup Medine'ye ulaşır. Mektup Hicaz'ın güneybatısında, Yemen yakınlarında Necran adında bir bölgede yaşayan Hristiyanlardan gelen bir mektuptur ve mübahele macerası da tam bu noktadan başlar.
Aslında Hristiyanların ve Yahudilerin önde gelen büyükleri, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin son ilahi dini tebliğ etmek üzere gönderilmeden önce İsmail aleyhisselam soyundan son peygamberin geleceğini biliyordu. Önceki ilahi peygamberler bu müjdeyi vermiş, Zabur, Tevrat ve İncil işaretlerini açıklamıştı. Necran, başpiskoposu da Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin vaat edilen peygamber olduğunu biliyordu. Ancak kendi inancından el çekmemişti. Necran, Hicaz topraklarında Hristiyanların yaşadığı ve 70 köyü olan tek bölgeydi. Necran halkı putperestliği bırakıp Hristiyan olmuştu.
İslam peygamberi Necran'ın başpiskoposu Ebu Harise'ye bir mektup yazarak Necran halkını İslam'a davet etti. İbrahim ve İshak ve Yakub'un Rabbi adına. Bu mektup Allah Resulü ve Peygamberi Muhammed'den Necran Piskoposuna yazılan mektuptur. Ben İbrahim ve İshak ve Yakub'un Rabbini hamd ediyor, sizleri kula tapmaktan Allah'a tapmaya davet ediyorum. Sizi Allah'ın kullarının velayetinden ayrılmaya ve Allah'ın velayetine tabi olmaya davet ediyorum. Eğer davetimi kabul etmezseniz, o zaman sizin canınızı ve malınızı savunan İslami hükümete vergi ödemelisiniz. Aksi halde tehlikede olduğunuz duyurulur.
Ebu Harise bu mektubu alır almaz bazı din adamları ve şahsiyetlerden oluşan bir konseyle oturum düzenledi. Konseyde akılcı biri olmakla bilinen Şerhebil adında bir şahıs şöyle dedi. Biz birçok kez din önderlerimizden, bir gün nübüvvet makamı İshak soyundan İsmail soyuna intikal edeceğini duymuştuk. O zaman İsmail soyundan olan Muhammed'in vaat edilen peygamber olması muhtemeldir. Bu açıklamaların üzerine Necranlılar, başlarında üç din adamı yer aldığı Necran halkında en seçkin ve en bilge 60 kişiden oluşan bir heyeti, İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemi ziyaret etmek ve kendisiyle görüşmek üzere Medine'ye yollamaya karar verdiler. Heyet Medine Camii'nde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile görüşme şerefine nail oldu.
We'll be right back.
Ahlak ve hasene davranışların abidesi olan Allah Resulü, Necran heyetini çok güzel ve özel saygıyla karşıladı. Hepsini selamladı ve ardından görüşmeye başladı. Necran heyeti Allah Resulüne şöyle sordu. Ey Muhammed, bizi neye davet ediyorsun? Biz zaten yegane Tanrı'ya tapıyoruz ve putperest değiliz. Allah Resulü şöyle buyurdu. Sizi yegane Allah'a davet ediyorum. Ben Allah tarafından insanları hidayete erdirmekle görevlendirildim. Daha sonra büyük ilahi peygamber Hazreti İsa Aleyhisselam'ın nasıl yaratıldığından söz edildi. Allah Resulü, Hazreti İsa'nın Kur'an-ı Kerim ayetlerinde ve Müslümanların gözünde azametini beyan ettikten sonra şöyle buyurdu. Kur'an-ı Kerim, İsa'yı Allah'ın evladı olmayan sadece kulu ve mahluku olarak açıklıyor. Zira ilah olmak ancak yegane Allah'a özeldir.
Necran heyeti bu sözleri kabul etmedi ve Hazreti İsa aleyhisselam babasız doğduğu için bunu ilah olduğunun gerekçesi olarak ileri sürdü. O sırada Kur'an-ı Kerim'in şu ayeti nazil oldu ve Necran heyetine cevap geldi. Allah nezdinde İsa'nın durumu Adem'in durumu gibidir. Allah onu topraktan yarattı, sonra ona ol dedi ve oluverdi. Allah-u Teala bu kısa ve açık ayette Necran heyetine şu cevabı vermiş oldu. Eğer Mesih babasız dünyaya geldiyse buna şaşırmamak gerek ve asla o Hazretin ilah olduğuna yorumlamamak gerekir. Nitekim eğer böyle olsaydı o zaman Hazreti Adem daha öncelikliydi. Zira babası olmadığı gibi anası da yoktu ve bu daha şaşırılacak bir durumdu.
Tahran Radyosu.
Ancak Necran temsilcileri inadını sürdürerek İslam peygamberine şöyle dediler. Bu ayetler ve sizin sözleriniz bizi ikna edemiyor. O sırada İslam peygamberine yeni bir ayet nazil oldu. Sana bu ilim geldikten sonra seninle bu konuda çekişenlere de ki, geliniz sizler ve bizler de dahil olmak üzere, siz kendi çocuklarınızı, biz de kendi çocuklarımızı, siz kendi kadınlarınızı, biz de kendi kadınlarımızı çağıralım. Sonra da dua edelim de Allah'tan yalancılar üzerine lanet dileyelim. Bu ayet mübahele ayeti adıyla ün yaptı. Necran Hristiyanları mübahele önerisiyle karşılaşınca ilkin öneriyi çok olumlu karşıladılar. Necran heyetinde yer alanlardan biri de şöyle dedi. Ey Ebul Kasım, insaflı davrandın. Zira mübahele bizimle sizin aranızdaki meseleyi halledecektir. İki taraf, mübahelenin ertesi gün düzenlenmesini kararlaştırdı.
Mübahele, yalancı ve zalim olanla birlikte beddua etmek, lanetleşmek demektir. Yani iki taraf kendi hakkaniyetini delillerle ispat edemeyince dua etmeye ve yalancıyı lanet etmeye ve Allah'tan yalancı olan helak etmeyi ve böylece iki taraftan hangisi haklı olduğunu ortaya koymasını istemeye denir. Mübahele geleneği ta eski çağlardan Arap kavimlerin arasında yaygın bir gelenekti ve Necran heyeti kendi aralarında istişarede bulunduktan sonra öneriyi kabul etti. İki taraf 24 Zilhicce'de Mescid-i Nebi'den 2 kilometre uzakta özel bir mekanda mübahele etme üzere anlaştı.
Şimdi Medine halkı kentin dışında hem kaygılı ve hem umutlu bir şekilde yeni bir olaya şahit olmayı bekliyordu. Biraz ötede Necranlı Hristiyanlar duruyor fakat yüzlerinde kaygı izleri açıkça göze çarpıyordu. Herkes Allah Resulü'nün mübahele için yanında kimleri getireceğini merakla bekliyordu. Medine halkı Allah Resulü'nün büyük bir ordu ile geleceğini düşünüyordu. Fakat o sırada biri şöyle haykırdı: Resulullah geliyor.
Ebu Harise elindeki bastonu ile kalabalığın arasından geçerek en öne geldi ve gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bir çocuk kucağında ve bir çocuğun da elini tutarak sakin bir şekilde geliyordu. Yanında yüzü nurani bir genç ve ardından vakur bir kadın. Ebu Harise kim bunlar diye sordu. Biri şöyle cevap verdi: O genç Resulullah'ın amca oğlu ve damadı Ali ve o kadında en sevdiği insan kızı Fatıma ve o iki çocuk da onların evlatları Hasan ve Hüseyin. Bu beş insanın nurani ve masum yüzlerini hayretle izleyen Ebu Harise hemen şöyle haykırdı: Benim gördüğüm bu yüzler Allah'tan talep ederse dağları yerinden koparır. Onlardan korkun ve mübahale etmeyin. Zira hepiniz helak olur ve yeryüzünde bir tek Hristiyan bile kalmaz. İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem yere oturdu ve çocuklara ve Hazreti Ali aleyhisselam ve Hazreti Fatıma sallallahu aleyhaya şöyle buyurdu: Ben ne zaman dua edersem siz amin deyin. Bu manzarayı gören Hristiyanlar mübahaleden çekilerek Allah Resulü ile uzlaşmayı ve vergi ödemeyi kabul ettiler ve böylece mübahale gerçekleşmedi.
İslam peygamberi Necranlı Hristiyanlara karşı İslam'ın mantığı olan barışçıl diyalog mantığını seçti. Oysa o sırada siyasi iktidarın doruğundaydı. Ancak akılcılık yöntemi Necranlı Hristiyanları hidayete erdirmekte işe yaramayınca, kendi hakkaniyetine olan inancı ve Yüce Allah'ın buyruğu üzerine onları mübaheleye davet etti. Allah Resulü mübahele günüyle bir kez daha Ehl-i Beyt'in kimlerden oluştuğunu ilan ederek onların azametini hatırlattı.
Ehl-i Sünnet'in seçkin müfessirlerinden Zemahşeri, mübahele ayetinin tefsirinde şöyle yazıyor: Bu ayet açıkça Hasan ve Hüseyin ve Fatıma ve Ali'ye işaret ediyor. Nitekim mübahele macerası ve bu ayetin muhtevası, Ashab-ı Kesa'nın faziletinin en büyük şahidi ve İslam'ın hakkaniyetinin canlı belgesidir.
Değerli dinleyiciler, mübahele hakkında hazırladığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Bu arada arzu edersiniz farsi.com üzerinden ve de Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan bizleri takip edebilir. Ayrıca turkish@ws.irib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi bizlere iletebilirsiniz.
Allah'a emanet olun. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Harezmi Anma Günü.
Değerli dinleyiciler, Harezmi Anma Günü dolayısıyla sizlere özel bir program hazırladık.
İran takviminde 13 Temmuz günü Harizmi anma günüdür.
Bu özel sohbetimizde bu büyük İran coğrafyasının matematikçisi, bilim insanı ve astronom ve gökbilimci olan Harizmi'nin hayatını ele alacağız.
Bu programda 8. ve 9. yüzyıllara seyahat etmek ve matematik, astronomi ve benzeri alanlarda ünlü İranlı bilim adamlarından birinin izinden gitmek istiyoruz. Dünyada Cebir'in babası olarak bilinir ve çeşitli bilim dallarında birçok başarıya imza atmıştır. Bu düşünüre Harizmi denir. Bugün İran takviminde Harizmi'yi anma günüdür.
Muhammed İbni Musa el-Harizmi, bu programda konuşacağımız bilim adamının tam adıdır. Milattan sonra 780 civarında, Hicri takvimle Hicri kameri 164 civarında dünyaya gelen büyük bilim adamı Harizmi, yaşamı boyunca bilimsel çabalarıyla çeşitli alanlarda dünya için çok değerli bir miras bıraktı. Harizmi, İbnül Nedim gibi birçok araştırmacının doğduğu yeri, günümüz Türkmenistan ve Merv olarak da bilinen Harizm veya Harzem olarak kabul ettiği bir matematikçi, astronom, filozof ve coğrafyacıdır. Bugün Özbekistan'da ve Aral Gölü'nün güneyinde bulunan arazi de bu toprakların bir parçası sayılır. Elbette 1243 yıl önceki hikayemizden bahsederken Harizm ve çevresindeki toprakların ve zamanlar Büyük İran'ın bir parçası olduğunu hatırlatmak isteriz.
İbn Nedim'in aksine milattan sonra 9. ve 10. yüzyılın büyük tarihçisi Taberi başka bir görüşe sahip. Ona göre Harizmi'nin soyadı Ekinde Kutrubullu geçtiğine göre Dicle ile Fırat arasında bir yerde doğmuş olması ve babaları ve ataları aracılığıyla Harizm'e getirilmesinin veya oraya atfedilmesinin pek olası olduğuna inanıyor. Harizmi'nin kesin doğum yeri ne olursa olsun, kesin olan bir husus Harizmi'nin orta çağda dünyanın en ünlü bilim adamlarından biri olduğu ve bilimsel ününün büyük ölçüde dünyaya yayılmasıdır. Matematik alanında, özellikle cebir alanında yaptığı çalışmalar, orta yüzyıl matematikçilerinin hiçbirini es geçmemiş ve matematiksel düşünceleri üzerinde büyük etki bırakmıştır. Kendisi cebirin babası olarak anılmıştır. Bu bağlamda ünlü bilim tarihçisi George Sarton, An Introduction to the History of Science adlı kitabının 100 yıl tasnifinde bu İranlı Müslüman düşünürden 9. yüzyılı Harizmi dönemi olarak adlandırmaktadır.
Harizmi'nin doğduğu dönemde İran'ın büyük bir bölümünü kapsayan İslam dünyasında Abbasiler hilafetteydi ve İslam dünyasını yönetiyordu. Abbasiler milattan sonra 750'de Emevilerin düşüşünden sonra iktidara gelmişti. İranlıların Abbasilerin iktidara gelmesinde önemli bir rol oynadıkları ve bu durumun onların hükümetlerinde önemli ve hassas konumlar elde etmelerine neden olduğu tarihte belirtilen hususlar arasındadır. İranlıların matematiğe, astronomiye, tıbba, felsefeye ve diğer bilim dallarına özel ilgileri, bazı Abbasi halifelerinin İranlı bakanlarının ve çalışanlarının etkisiyle giderek bilim adamlarını desteklemeye ilgi duymalarına neden oldu.
Harizmi'nin doğumundan sadece birkaç yıl önce, yani miladi 776'da güçlü Abbasi halifesi Harun halife oldu. Harun'un zamanında bilimle uğraşan ve bilim adamlarını destekleyen uzun bir geçmişe sahip olan Bermekiler, İranlı bir hanedan olarak İran'ın bazı bölgelerinde iktidara geldi ve benzersiz bir prestij kazandı. Bermekiler, Suriye halkının kadim dili olan Süryanice, Orta Farsça, Yunanca'dan ilim eserler tercüme etmek, bilimsel ve felsefi araştırmaları teşvik etmek için tüm imkanları kullandılar. Ve araştırmaların sonuçları ise Bağdat'taki Beytül Hikme'ye gönderildi. Böylece Abbasi halifeliğinin başkenti yeni bir döneme ayak bastı. Ancak bu kent zaten bu dönemde hem büyük bir kütüphane hem de çeviri, yazarlık ve bilimsel araştırma merkeziydi.
Beytül Hikme ise Harun er-Reşid tarafından Cundişapur şehrinin Sasani dönemi üniversitesi üzerinden yapılmıştı. Bu üniversite ise Memun döneminde doğruvallaştı. Harezmi, Abbasi halifesi Memun sarayında büyük saygı görüyordu. En büyük saray matematikçisi ve astronomlardan biri ve Abbasi Hikmet Evi'nin gözlem danışmanlarından biri olarak kabul edilmişti. Memun'un onu Hint aritmetiğini öğrenmesi için Hindistan diyarına gönderdiği ve ardından Darul Hikme'de Hindistan ile ilgili ilim tahsilini ona emanet ettiği söylenir. Ayrıca Harezmi, gökyüzü ve dünya haritalarından oluşan bir atlas hazırlamaktan da sorumluydu. Belki de dünyanın meridyen uzunluğunun ölçülmesine katılanlardan biriydi.
Tahran Radyosu.
Mamun'un Harezmi'yi Hindistan'ı ziyaret etmesi için onu Hindistan'a gönderdiğini söyledik. Harezmi ise bu gezisi sırasında Hint aritmetiğini öğrendi ve Hindistan'dan döndükten sonra el-cebir ve el-mukabile, tamamlama ve dengeleme yoluyla hesaplama üzerine özet kitap adlı iki eser yazdı. Yunanlılar ve Hindistanlılar tarafından elde edilen sonuçları birleştirdi ve böylece daha sonraki matematik üzerinde derin bir etkisi olan bir dizi cebirsel bilgiyi miras bıraktı. Harezmi, Cebir ve Mukabile kitabını ilk kez yazarak zamanının tüm ikinci mertebeden denklemlerini çözebileceği bir bilimi sınıflandırıp formüle edebildi ve daha yüksek mertebeden denklemleri çözmenin yolunu açtı. Harezmi'nin matematik ve cebirdeki ünü o kadar büyük ki ona cebirin babası denilmiştir. 19. yüzyılın önde gelen Fransız araştırmacılarından Aristide Mar bu konuda şunları söylüyor. Bugün inkar edilemez bir tarihi konu var. O da Muhammed bin Musa Harezmi'nin yeni Avrupa uluslarının cebir bilimindeki gerçek öğretmeni olduğudur.
Harezmi cebir ilminin yanı sıra önde gelen bir matematikçiydi. Harezmi'nin matematiksel çalışmalarından biri Hint rakamlarının kullanıldığı Al-Cemi ve'l-Tafrik adlı aritmetik üzerine giriş niteliğinde bir risaledir. Bu kitap sayıların basamak değer sistemini ilkeli ve sistematik bir şekilde açıklayan ilk kitaptı. Toplama ve çıkarma kitabı ancak Latince çevirisi aracılığıyla günümüze ulaşmıştır. Bu çevirinin Algoritmi Numero Indorum başlıklı benzersiz versiyonu Londra'daki Cambridge Üniversitesi kütüphanesinde bulunmaktadır. Bu kitapta Harezmi, 9 geometrik şekil ve sıfır kullanarak istenen herhangi bir sayının nasıl yazılacağını gösteriyor. Bu kitabında ayrıca tam sayılarda toplama ve çıkarma, ikiye katlama, ikiye bölme, çarpma, bölme ve karekök alma ile ilgili işlemleri de anlatmaktadır. Harezmi'nin bir diğer önemli eseri de İslam dünyasında ilk kez Yunan ve Hint ilimlerinin bütünleştirilmesidir. Bu dönemde İran ile İslam alemi dünyanın doğusu ve batısı ile Hintliler dünyası arasında bir bağlantı halkası konumundaydı. Mesafe boyutu ve insanların taşınması ve hareketindeki zorluklar ve buna bağlı olarak kültür ve bilgi aktarımı için var olan zor ve inanılmaz koşullar düşünüldüğünde, böyle bir çağda ve zamanda bu büyük hizmetin günümüz insanlığı için önemi daha iyi görülmektedir.
Harezmi başta astronomi olmak üzere diğer ilim dallarında da ilginç ve faydalı eserler vermiştir. Usturlap hakkında iki kitap yazdı. Gökyüzü ve yer haritasının bir atlasını hazırladı ve ayrıca Batlamyus'un coğrafi haritalarını revize etti. Harezmi'nin astronomik kitabının adı Hindistan'ın Zic-el-Senedi'dir. Aslı Mansur Abbasi döneminde bir siyasi heyet üyesi tarafından İslam dünyasına aktarılan Sanskritçe bir kitaptı. Zic bir grup astronomik tablo anlamına gelir ve Sethant aynı zamanda kitabın ana başlığında Hindistan'ın senetleri olarak çevrilmiştir. Bu kitabın günümüzdeki önemi tamamıyla bize ulaşan ilk çevrilmiş Arapça astronomik eser olmasıdır. 1126'da bu kitap Latince'ye çevrildi. Harizmi'nin Zic-el-Sanat Hindistan adlı eserinin Latince tercümesinde yer alan tüm tabloların matematiksel yapısı ve temel parametre değerleri uygulamalı olarak kontrol edilmiş ve elde edilen matematiksel bilgilere göre bu tabloların nereden geldiği tespit edilebilmektedir.
Harezmi'nin diğer ilmi yönlerini tanımak istersek bilmelisiniz ki bu seçkin şahsiyet matematik ve astronomi yanında tarih ve coğrafyada da çalıştı. Yeryüzünün Yüzü kitabı bu sözün ispatı ve tabii ki Harezmi'ye atfedilen ve henüz bulunamamış bir başka kitabı da El Tarih'tir. Yeryüzünün Yüzü kitabında farklı şehir ve yerlerin enlem ve boylamları görülmekte. Batlamyus'un kitabında geçen birçok yerin adı Harezmi'nin kitabında da görülmekte ve bunlar için belirtilen koordinatlar düzenli bir yönteme göre bazen aynı veya farklı olmaktadır. Bu kitap Carlo Alfonso Nellino tarafından İtalyanca'ya çevrildi.
Değerli dinleyiciler, Harezmi anma dolayısıyla sizlere hazırladığımız sohbetimizi dinlediniz.
Sizlerden ayrılmadan önce parstoday.ir'i takip edebileceğinizi, görüş, istek ve eleştirilerinizi de turkish@ws.rib.ir'e gönderebileceğinizi hatırlatmak isteriz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız günün önemli haberlerinin özetleriyle sona eriyor. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, Amerika'nın Suriye petrolünü çalmakta olduğunu söyledi. İran ve Uganda arasında 4 işbirliği belgesi imzalandı. Cumhurbaşkanı Reisi, İran deneyimlerini Uganda ile paylaşmaya hazır olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Reisi, İran'ın Uganda'daki sınır ötesi çiftliğini inceledi. Afrika'da İranlı ilaçlama ve çiftlik denetimi ihaleleri görece çıktı. İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahyan, ülkenin bağımsızlığı, egemenliği ve toprak bütünlüğü konusunda ödün vermeyiz dedi. Ceşo Zulüm grubunun bir üyesi terör eyleminden önce tutuklandı. İran genç voleybol takımı Asyalı rakibini geçerek yarı finale yükseldi. Seyit Hasan Nasrullah, yeni Ortadoğu projesi direniş karşısında başarısız olduğunu belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya-Ukrayna arası arabulucu olmaya hazırız dedi. Türkiye'de FETÖ'ye karşı 6 ilde 47 gözaltı kararı çıktı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi, Kur'an-ı Kerim'e yönelik saldırıları kınadı. Ve Mahmut Abbas, sıkı güvenlik önlemleri altında Cenin'e girdi. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, sabah yayınımız burada sona erdi. Hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 22 metre 13.650 kHz üzerinden, akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsuri.ir adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19-395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-01-3682, ayrıca 0098-2122-01-3682 veya 0098-2122-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.
Thank you.